Ayrım 26, Ölümle Randevu, Mario Mazzanti, sayfa 328. Söz verdiğim gibi yaptım, gün geçti. Keşiş Pizzi bir mumun ışığında nefesi tükenirken yorgun bir halde sırrından bahsetmeye başladı. 300 yıldan fazla bir süre önce Monza'daki Humiliati evimize bir hacı geldi. Uzak diyarlardan geliyordu ve tüm kardeşleri kendi inançlarını terk etmek istemediklerinden dolayı Montsegur'daki büyük yangında yakılmıştı. Bir Katar'dı ve adı Bernard Aykart'tı. Oksitanca ve birkaç kelime Latince konuşuyordu. Kardeşlerini alevlerin içinde takip etmek istemişti ama ona Cremona'daki piskoposlarına gitme görevi verilmişti. Göğsünde biriken yaşlarla itaat edip burnunda odun ve yanık et kokusuyla yolunu yürümeye başladı. Görevini tamamladıktan sonra Monza'ya gelip bizden sığınma istedi. Elinde Cremona'nın Katar piskoposundan bir şefaat mektubu vardı. Keşiş Pizzi'nin neden sapkın bir Katar'ın onlardan sığınma istediğine dair sormak üzere olduğum soruya bir el işaretiyle engellediğini hatırlıyorum. Biz Münzeviler yeni bin yılın yükselişinde İncil'in basitliğine dönme arzusu içinde doğduk. Çalışmanın bencil birikimler için bir araç ya da Tanrı'ya daha iyi şükretmek için bir kefaret olmadığı ibadet ve elçilikle geçen bir hayat. Basit kumaşlardan, düşkün bezlerden elbiselerimizi giydik. Yemini reddedip vaazlar vererek bilek gücümüzle çalışarak ailelerimizle yaşadık. Dünyada bizimkine benzer yollar tutan başkaları da vardı. Mesela Lione yoksulları, Pietro Valdo'nun takipçileri ve bazı yönleriyle Katarlar. Hepimiz arada hiçbir fark olmadan Papa Lucio tarafından aforoz edildik ve Patarinler gibi kafir ilan edildik. Uzun ve zor yıllardan sonra Papa Innocenzo biz Münzevilerin doğruluğunu tanıdı. Bizi yeniden bağrına basıp kiliseye bağladı. İşte o zaman bu durumdan olumsuz etkilenip kiliseye ters düşen içimizden bazıları Valdo takipçileri ve Katarlar gibi zulüm görüp Münzevi kıyafetlerine bürünmeye hazır bir halde sığınma isteyenleri evlerimizde toplamaya başladı. Bernard Aykart Monza'ya sığındı. Burada eski Katar olan yaşlı bir keşiş ve Nikodemo'nun izinde kendi farklı inançlarını yaşayan mensuplar da vardı. Nikodemo mu? Nikodemo de Arimatea, gündüzleri Yahudi emirlerine tam bir uyum gösteren ama geceleri gizlice İsa'yı dinleyen kişidir. Bazı Katarlar ve Valdezi mensupları da onun gibi görünüşte Münzevi olup Roma Kilisesi kurallarına bağlı kaldılar ama içten içe kendi inançlarını korumaya devam ettiler. Yani Katar Monza'da kalıp Humiliati tuniği giydi. Öyle oldu. Omuzlarınızda taşıdığınız yük bu mu? 300 yıl önce Monza evinde kafirlerin yaşadığı mı? Genç Toskana'da dinle, sırrın hikayesini anlatmaya daha yeni başladım. O yıllarda Münzeviler olarak yün ticareti sayesinde çok zenginlik biriktirmiştik ve bu parayla kredi veriyorduk. Bernard Aykard'ın gelmesinden 3 yıl sonra şehir bizden oldukça büyük bir kredi istedi. Garanti olarak da katedral hazinesine rehin vermeyi teklif ettiler. O hazineyi borç ödenene kadar 70 yıldan fazla bir süre sakladık. İmparator Carlo Magno'nun Corradi ailesinin ve Barbarossa'nın başını süsleyen demir taşlı hazinenin bir parçasıydı. Dipnot Corrado ailesi 14. yüzyılın köklü ailelerindendir. 14 ile 18. yüzyıllar arasında Mantova krallığını yönetmişlerdir. Ve 5. Carlo'nun. Taç bu güçlü adamların miğferlerinin üstüne konuyordu. Böylece onlar da başlarının üstünde tacın kendisinden, altından ve tüm mücevherlerden daha kıymetli bir varlığı taşımış oluyorlardı. Çarmıhın çivilerinden yapılmış olan demiri. En güçlüsü bile olsa her insanın üstünde hep bir tanrı olduğunu hatırlamak için. Keşiş Pizzi az kalan kuvvetini toplayabilmek için uzun bir ara verdi. Yeniden konuşmaya başladığında sesi daha belirsiz, gözleri daha parlaktı. Bernard Aykart ve yaşlı keşiş tarikat kardeşlerinin kendilerine emanet ettiği hazineyi her gün görebiliyorlardı. Bernard tacı ve çarmıhın çivisini her gün görüyordu. Her gün saf ruhtan yaratılmış insan görünümündeki kendi bildiği İsa'yı düşünüyordu. Roma kilisesi aldatmacasında çarmıh ve çivilere, yani bir işkence aracına ibadet ediliyordu. Kendi yanan kardeşlerini düşünüyordu. Sen bu tacı hiç gördün mü Toskanalı? Ne şekil olduğunu biliyor musun? Kafamı iki yana salladım. Taşlarla süslü, kendi aralarında sağlam menteşelerle tutturulmuş 8 altın plaka, miğfere iyice yerleşmesini sağlayan tepesindeki demir yay, çarmıhın çivisinin demirinden yapılmıştı. İşte böylece aykart bir gece. Keşiş Pizzi yine durdu ama bu sefer güçsüzlükten değil, söylemek üzere olduğu şeyden korktuğu için susmuştu. Evet aykart, bir gece tacı aldı, 3 plakanın menteşelerini söktü ve... Ve çarmıhın demirini çıkardı. Pizzi'nin bakışları aşağı eğildi, uzunca bir süre sessiz kaldık. Sonra tacı düzeltmeye çalıştı ama menteşelerden biri tamir edilemeyecek şekilde kırılmıştı. Plakaları birbirine takamadı. Bir diğer plaka ise hasar görmüştü ve tersine dönük duruyordu. Sonunda demir taç hazinenin geri kalanıyla birlikte geri gönderildiğinde 2 plaka eksikti ve bir plakanın üstü altına gelmişti. Hepsi bir yana, çarmıhın demiri artık içinde değildi. Üstünden 300 yıl geçmesine rağmen bugün hala böyle. Neler olduğunu kimse fark etmedi mi? Tam 70 yıl sonra iade edilebildi. Kimse bir şey demedi. Kimse aradaki farkı görmedi. Hayır, bugün bile herkesin gözünün önünde olduğu halde kimse bir şey fark etmiyor. Kimse tacın çapının bir miğferi süsleyemeyecek kadar küçük olduğunu görmüyor. Sonra ne oldu? Çarmığın demirine ve yerine takılamayan plakalara mı ne oldu? İşte omuzlarımdaki vahim yükün sebebi bu. Bernard Aykart onları yok etmek istedi. O Katar, İsa'nın insan görünümüne bürünmüş saf bir ruh olduğunu düşünüyordu. İnsanlığa bilinç kazandırmak için maddeyi kullanması gerektiğine ve kendini kurban ederek bizi kurtaracağına inanmıyordu. Madde şeytanın, ruh ise Tanrı'nın eseriydi. O buna inanıyordu. Çarmı, çivi, bunlar saf ruhu aşağılık maddeye çivilemek isteyen işkence aletlerinden başka bir şey değildi. Çarmıhın demiri yok olmak zorundaydı. Böylece aysız bir gecede Bernard Aykart yanına bir omuz çantası alıp Theodolinda Katedrali'ne doğru ilerledi. Dipnot, içinde Theodolinda Şapeli'nin bulunduğu Monza Katedrali kastediliyor. Sonra sola dönüp 7 kemeriyle berrak Lambro'nun üstünden geçen büyük Arena köprüsüne gitti. Ama gölgelerin içinde başka bir gölge onu takip ediyordu. Onu Monza evine kabul ettiren ve onunla birlikte hazineyi gözeten yaşlı münzevi, ismi Keşiş Albertzoni'ydi. Concorrezzo'da Katar bir ailede doğup büyümüş, onların inancına göre eğitilmişti. Büyüyünce Cremona'ya gitmiş, oradan da o zamanlar halen kafir damgasını taşıyan münzeviler ile birlikte yaşamak üzere Monza'ya geçmişti. Papa Innocenzo'nun onları kilisenin bağrına basmasından kısa bir süre sonra artık kendi Katar inancına bağlı kalmayan Mario Albertzoni bir daha çıkarmamak üzere Humiliati'nin yoksul elbisesini giydi. İşte o gece kimseye görünmeden gözlerini bir an olsun çantasından ayırmadığı Bernard Aykard'ı takip ediyordu. Onun köprüye çıktığını görünce Katar'ın çantayı içindekilerle birlikte oldukça derin olan nehre fırlatacağını düşünerek dehşete düştü. Belki de plan gerçekten böyleydi ama bir şey Aykard'ın son anda fikrinin değişmesine sebep oldu. Kıyıdan geçen birinin bir gün çantayı görebileceğinden korkmuş olabilirdi. Sonunda Bernard Aykart köprüden aşağı indi ve çıplak elle büyük bir zorluk çekerek kıyıdaki kemerin dibine bir kuyu kazdı. Keşiş Pizzi sustu. Konuşurken çektiği güçlük aşılamaz bir hal alıyor gibiydi ve onu sessizliğe zorluyordu. Kafasını biraz kaldırıp ona biraz su içirdim. Biraz rahatlayınca tekrar anlatmaya başladı. Keşiş Albertzoni sabahın ilk ışıklarında çantayı gömülü olduğu yerden çıkarmayı başardı. Göğsüne sıkıca bastırdığı çantayı gizlice yün depolarından birine götürdü. Sonraki günlerde yerini sürekli değiştirdi. Keşiş Pitsy'nin bedeni bir öksürük nöbetiyle sarsılmaya başladı. ''Çok vaktim kalmadı Petlerini. Sana söyleyeceklerimi iyi dinle. Keşiş Albert Zoni çiviyle plakaları hep gizledi. Hayatının son anlarında bir tarikat kardeşine sırrını verdi ve onu tacın tekrar oluşturulacağı doğru zaman gelene kadar bu sırrı saklayacağına yemin ettirdi. Yıllar geçerken sır da vasiden vasiye geçti. Taç ve hazine katedrale geri verildi ama çiviyle iki plaka hala duruyordu. Carlo Biolo'daki Humiliati evinde gizli kaldı. Ta ki bizim yüzyılımızın şafağında sırrın sahibi Milano'ya San Giovanni'de yaşamaya gelene kadar.
Sizin yaşadığınız yer.
Benim yaşadığım ve çarmıhın çivisinin son koruyucusu olduğum yere.
Keşiş Pizzi'nin sesi artık bir fısıltıya dönüşmüştü. O kadar ki söylediklerini duyabilmek için eğilip kulağımı ağzına yaklaştırmak zorunda kaldım. Bana bu hazinenin nerede saklı olduğunu tarif etti ve ahzende bir nişin duvarına gömülü olduğunu ve doğru nişi bulabilmek için işaretin ne olduğunu söyledi.
Artık her şeyi biliyorsun genç Toskanalı. Yükü sana geçirdim. Münzeviler ortadan kalkalı yıllar oldu. Kalbinin ve aklının sana söylediğini yap.
Keşiş Pizzi başka bir şey söylemedi. Bir saat sonra gecenin derinliğinde yok olmak üzere gözlerini kapadı. Keşiş Pizzi'nin açıkladığı ve artık benim olan sırrın kalbimde yarattığı kargaşayı anlatamam. Ama şunu söyleyebilirim ki bunu kısa bir süre sonra zihnimin uzak bir köşesine attım. O günlerde gözlerim çok acılar görmüş, çok fazla yaş dökmüştü. Tonya dışındaki her şeyi unutmak istiyordum. Bir aptal gibi onun dokunuşlarına, sesine ve teninin kokusuna sarıldım. Aslında benim için tek hazine oydu ve zaman bunu silecek diye deliriyordum. Bazı hareketlerine, tatlılıklarına, beni delip geçen bakışlarındaki o ışığı. Dünyaya geri döndüm. O bakışı ve onunla ilgili her şeyi binlerce defa resimlerimde ve şiirlerimde yaşatmaya çalıştım. Ana vatanım tatlı Suvereto ve benim cennet gelinim için Tiziano'nun ışığını boş yere yıllarca aradım. Yazıyla resim yapıp iyi bir ressamın nasıl olması gerektiğini anlatarak talihsizliğiyle alay eden nabadıma yardım ettim. Düşüncelerim Keşiş Pizzi'ye, çarmıhın çivisinin demirine ve kıymetli mücevherleriyle iki plakaya neredeyse hiç kaymıyordu. Bir zamanlar Humiliati'ye ait olan San Giovanni Evangelista evi artık Kutsal Bakire Meryem Koleji olmuştu ve sır hafızamda olduğu gibi 300 yıldan fazla bir süredir oranın mahzenlerinde saklıydı. Vebanın çarptığı Milano'nun nüfusu kısa zamanda gelen yeni çocuklarla artıp 100 bini aştı ama yine de eski haline geri dönemedi. Salgını takip eden birkaç yıl boyunca birçok zenginlikler yok oldu. Adda, Foppa, Tettoni ve Triddi gibi soylu ailelerden çıkan bankerler battı. İspanyol vali tarafından konulan vergiler ve ödemeler gün geçtikçe daha da kötüleşti. Bir zamanların neşesi yaşayacak başka yerlere kaymıştı. Borromeo tevazu sahibi olmayı öğretiyordu. Yeni kiliseler ve okullar inşa ediyordu ama bunların yanında yeni hapishaneler de yaptırıyordu. Turnuvaları, kutlamaları, bayramlarda satış yapmayı ve komedyenleri yasaklıyordu. Hangi resmin yapılacağının, binaların nasıl süsleneceğinin, nelerin yayınlanamayacağının talimatlarını veriyordu. Messolcina'da ya sizin çılgınlık ve sefahatleriniz ya Milano diyerek kazıkta 11 cadı yakıyor, oburluk, gurur, tembellik, açgözlülük, şarap, çapkınlık, sadece cinsellik ve sevgi için yapılan evlilikler konularında vaazlar veriyordu. Kadınlar için söylediklerine gelince, ama sen sağlık nimetini kötüye kullanan kadın, sadece sokaklara düşmekle kalmıyorsun. Dört tarafa açık o şeytani at arabası icadını kullanıyor. İçinde sıkça yalnız olduğun bu arabalarda ahlaksız gençlere tehlikeli ve zararlı bir gösteri sunuyorsun. Banliyölerde tembelce dolaşıyorsun. Ruhları avlamak için tuzak kurmada şeytana yardım ediyorsun. Boş düşünce ve karmaşık arzular için bir yem gibisin. Son olarak da bir imha aracı gibisin. Merakına yenik düşüp evden çıkan, saldırılara karşı koymayı bilmeyen birçokları için yıkım ve sonsuz bir ölümsün. Ama sen kadın, başıboş halin, merakın ve makyajınla eğer düşmeyecek olursan başka birçoklarını düşürmek için her yolu denersin. Bunu erkeğin cinsellik ve şehvete dayalı ahlaksız sevinçlerini uyandırarak yaparsın. Bunlar ruhta başlarsa ette biter. Halen sevgili nabadımın yönettiği Valle Akademisi sanatı şarabın coşkusu altında bulmaya devam ediyordu. Ama akademinin fazla ön plana çıkmaması gerektiğini anlamak lazımdı. Ve Galeone'yi iyi şarapla doldururken temkinli olmak gerekiyordu. Salgının üstünden 8 yıl geçmişti. Kasım'ın 4'ünde Borromeo öldü. Hayatının son yılında Maggiore Hastanesi'nin güçlerini kazanmak için gerekli bakımı sağlayamadığı nekahat dönemindeki hastalar için bir bakım evi kurmayı planlıyordu. Bu hayır projesini San Dionigi Bazilikası'nda yapmak istiyordu. Ama önce hastalığa sonra da ölüme teslim oldu. Onun yerine Milano başpiskoposu olan Gaspare Visconti projeyi sahiplenip hayata geçirmek istedi. Ama bunun için düşünülen yer artık San Dionigi değildi. Bakım evinin bir zamanlar Humiliati'nin evi olan Kutsal Bakire Meryem Koleji'nin bulunduğu yere yapılacağını öğrendiğimde içimde büyük bir karmaşa patlak verdi. Borç yükü altında açık artırmaya çıkarılan okul mülkleri o arazide bakım evinin yapılması için satın alınıp San Giovanni di Dio cemaatinin Fateben Fratelli olarak bilinen rahiplerine emanet edilecekti.
Tam olarak bahsettiği yer komiser şu anki Milano Fateben Fratelli Hastanesi. Bir zamanlar orada San Giovanni Humiliati evi yükseliyordu.
Keşiş Pizzi'nin bana anlattığı sır bakım evinin inşası sırasında mutlaka ortaya çıkacak ve sonsuza dek kaybolacaktı. Ne yapmalıydım? Ne yapmalıydım? Kalbinin ve aklının sana söylediğini yap. Keşiş Pizzi'nin son sözleri bunlar olmuştu. Demir taştan çıkarılan çarmıh çivisinin demirini ve plakaları kaderlerine terk etme düşüncesi içime sinmiyordu. Keşiş Pizzi'nin ölmek üzereyken hikayesini anlattığı sesi her geçen gün içimde daha da güçleniyordu. 300 yıl boyunca saklanmış bu kadar büyük bir sırrı bana emanet etmişti. Eğer şimdi kaybolursa Kathar Bernard Aikart, Keşiş Albert Zoni'den Keşiş Pizzi'ye kadar birçok Humiliati mensubunun engellediği amacına ulaşmış olacaktı. Eğer sır ortaya çıkarsa reform karşıtı San Carlo Kilisesi ibadeti güçlendirmek için yeni bir obje bulmuş olacaktı. Bu özgür düşünceyi, şarabın coşkusunu, neşeyi resmetmeyi ve dizelerde onun gülüşünü zikretmeyi daha da uzaklaştıracaktı. Sonunda bir sabah koleje gittim. Mühendis olduğum yalanını söyledim ve bakım evinin inşası için hangi işlerin yapılması gerektiğini önceden tespit etmek amacıyla temelleri ve yapıyı yerinde incelemek üzere oraya gittiğimi belirttim. Mahzende yıllar önce Keşiş Pizzi'nin bana söylemiş olduğu işareti buldum. Aşağıda bulunan niş derin değildi. Dolgusuz duvarın üstünde kalın bir çatlak vardı. Bedenimi kuvvetli bir titreme sardı. Sanki o duvardan çıkan garip, yoğun ve gizemli duygularla kaplandım. Oradan neredeyse koşarak kaçtım. O gece hiç uyumadım ve hayatımda ilk defa Tonya'yı düşünmek için kendimi zorladım. Sonraki gecelerde her ne kadar sabah olunca kendime bir daha bunu yapamayacağımın sözünü versem de, karanlıkta koleji uzaktan izleyip o duyguları tekrar yaşamak için oraya gittim. Gözetim olmamasına ve istersem rahatça içeri girip Humiliati'nin bu antik sırrını alabilecek olmama rağmen bir daha asla oraya yaklaşmadım. Kalbimi ve aklımı dinledikçe yavaş yavaş uzun bir süredir yapılması gerektiğini bildiğim şeyi yapmaya karar verdim. Nabad'ın yardımına başvurdum. Daha uzun yıllar gizli kalmasını istediğiniz büyük bir sırrı nereye saklardınız ustam diye sordum, yükümle ilgili bir şey söylemeden. Giovan Paolo bana bunun cevabını vereceğini söyledi ama günlerce sanki bu sözünü unutmuş gibi hiçbir şey söylemedi. Sonra bir gece aniden bana şöyle dedi. Büyük bir sır ancak başka bir sırla gerektiği gibi saklanabilir ve biz hamallar valleye güvenmek zorundayız.
Valleye mi nabadım?
Orası hamal kardeşlerimizin olduğu yer. Kompa Kont ve Kompa Saldron gibi kardeşlerimizin.
İşte böylece bir gece kimseye görünmeden koleje gidip ustamın öğrettiklerini uyguladım.
Cennette sevgili Tonya'mı bulmak üzereyim. Yükümden kurtulmak için daha fazlasını söyleyemem. Çünkü benim sözlerimi anlamayı bilecek, aramaya alışkın adamın kim olacağını ve ne zaman geleceğini bilmiyorum. Ama Tanrı'dan onun da benim gibi kalbini ve aklını dinlemeyi bilmesini dilerim.
Cosima Petterini, Toskanalı, Valleli Hamal, Kompa Piskinyin, ressam ve şair.
Bu ve ebedi hayatta Tonya'nın kocası.
26. ayrımın sonu. Sayfa 338.